Iron 4, Vulcan'ın yaratılışı, Jack the Brawl, sayfa 32. Ohnişi Jill'in ürkmesine neden olan yüksek ve tiz bir kahkaha attı. Daha iyi bir kelime bulamayacağım için size çok saf olduğunuzu söyleyeceğim Bayan Zhu. Irkçılık diye bir şey yoktur. Jill'in itiraz etmesine meydan vermeden de antropologlara göre bu gezegende yalnızca 4 ırk mevcuttur. Asyalılar, Zenciler, Kafkasyalılar ve yerliler. Buna rağmen yüzlerce farklı grup arasında gerginlik ve kavgalar yaşanıyor. Öyle değil mi? Diye sözlerini sürdürdü. Yanıt gelmesini beklemedi. Eğer ırk harekete geçirici bir etkense o zaman neden Afrika'daki uluslar arasında bu kadar çok savaş oluyor? Neden İngilizlerle İrlandalılar sürekli olarak birbirlerini bombalıyorlar? Naziler neden 6 milyon Yahudi'yi gazla zehirledi? Yanıt ırkçılık değil, kabileciliktir. Sadece 4 ırk olabilir ama yüzlerce belki binlerce değişik kabile var. Grupların çoğu hala kabile adlarını koruyorlar. Apaçlar ya da Zulular gibi. Ancak sayısız grubun da artık farklı birer adı yok. Burada Amerika'da beyaz Anglo-Saksonlar, Kuzey İrlandalı Protestanlar, Brezilya'nın üst sınıfı. Her grup kabilelerinin bütünlüğünü sürdürebilmek amacıyla savaşıyor. Fransızlarla Almanlar kültürel ve dini açılardan farklı iki kabilenin oluşturduğu uluslar olmalarına rağmen Kafkas ırkına mensuplar. Geçtiğimiz yüzyılın ortasından bu yana yaşadıkları 4 savaşı açıklamanın tek bir yolu var. Kabilecilik. Kişinin bağlı olduğu en yakın grubun sürekliliğini koruma ve sağlama ihtiyacı. Irklar arası çekişmelerin basına epeyce malzeme sağlaması bu çekişmeleri alelade kılmaz. Ben ölene kadar ırkçı olduğumu reddedeceğim. Irk benim umurumda değil, ben bir kabileciyim ve kabilem Japonlar benim tek umursadığım şey. Kabileler temelde genişleyen aileler olduğu için ben en üst pozisyona bir Japon'u getirdiğimde sadece bir akrabama yardım etmiş oluyorum. Bunun bir adamın işini oğluna devretmesinden bir farkı yok. Bu dünyanın her yerinde yaygın olarak görülen bir uygulama. Ben bugüne kadar canımın istediğini işe alma ve terfi ettirme hakkımı savunmak amacıyla neredeyse 300 davada mücadele verdim. Ve şimdiye kadar da hiç kimse beni yalancı çıkarmayı başaramadı. Jill içinde kabaran nefret duygusuna karşın sakin ve profesyonel tavrını sürdürmeye çabalayarak, ''Eğer dünyayla ilgili bu kadar Japon yanlısı bir görüşe sahipseniz, neden kısa bir süre önce Amerika'da bir rezidans satın aldınız?'' diye sordu. ''Oh Nishi, ben bu evi 6 sene önce inşa ettirdim.'' diye açıkladı. Jill, ama buraya ancak 3 ay evvel taşındınız diye cevabı yapıştırdı. Bana en çok burada ihtiyaç olduğunu anladım. Sizin de bildiğiniz gibi Japonlar şimdi Hawaii'deki en kalabalık etnik grup ve kibrimi mazur görürseniz onların benim yardımıma ihtiyaçları olduğuna da inanıyorum.
Yardımınıza mı?
İşleri onları nereye götürürse Japonların başarılı olduklarını görmek istiyorum. Medya maddeci ticari dengesizliklere odaklanırken Japonların her yıl ihraç ettikleri beyin gücünü tamamen göz ardı ediyor. Biz yurt dışında çalışmak üzere yalnızca en zeki insanlarımızı göndererek her yıl deniz aşırı ülkelerdeki pozisyonumuzu güçlendiriyoruz. Oysa Amerikalılar Afrika'da kulübeler inşa etmeleri için şaşkın üniversite öğrencilerini gönderiyor. Bizler şirketler kurmaları için CEO'lar gönderiyoruz. Ben sadece kendi payıma düşeni yapmak ve bu programın başarılı olmasını sağlamak istiyorum.
Peki siz yardımlarınızın Hawaii'nin yerli halkına kadar yayıldığını görebiliyor musunuz?
O insanlar bizlerden çok daha uzun süre beyaz hükümetin boyunduruğu altında yaşadıkları için elbette buradaki adalarda daha fazla güçlendiklerini görmek isterim. Ne de olsa kabile açısından konuşursak, onlar şimdiki beyaz derebeylerinden çok biz Japonlara daha yakınlar.
Jill hafif sinirli bir tavırla, ''Resmi hükümeti tanımlarken böyle bir terim kullanmakla durumu abartıyorsunuz tabii ki.'' dedi.
Aksine, sizin dilinizi konuşmayan, sizin kültürünüzü ya da dininizi anlamayan, sosyoekonomik uçurumu gidermek amacıyla hiçbir şey yapmayan bir yönetim birimini başka türlü nasıl tanımlarsınız? Eğer gerçek havaililer şimdi sistemden bu kadar memnunlarsa, katı dil ve kültür yasalarıyla Nihau Adası sizce neden bu kadar çok yerliyi geleneksel yaşam biçimine çekiyor? Ama benim yardımım öncelikle Japon asıllılara Bayan Zu. Yardımlarınız belediye başkanı Takamura'yı da kapsıyor mu? Bazı kişiler onun faaliyetlerini vatan hainliği olarak nitelendiriyorlar. Ben belediye başkanı Takamura'yı desteklediğimi gizlemedim ki, onun planlarının Hawaii'nin refahını sağlayacağına inanıyorum. Bu eyaletin gerçek sahiplerinin gizlendikleri yerlerden çıkıp Washington'a aşırı vergiler ödemeden kendilerine ait olan şeyler üzerinde hak talep etmelerinin zamanının geldiğini düşünüyorum. Ohnişi Birleşik Devletler Temsilciler Meclisi'nde görüşülen ve Takamura tarafından desteklenen Honolulu'daki yabancı gayrimenkul sahiplerinin yalnızca Japon ve Japon-Amerikan yerlilerin çıkarları doğrultusunda sosyal programlara maddi destek vermeleri karşılığında vergilerin çoğundan muaf olmalarını sağlayacak referandumdan söz ediyordu. Bu yasa kabul edildiği takdirde vergilerden kazanılan 10 milyarlarca dolar adadaki Japon yerlilerin eline geçmiş olacaktı. Bazı politik analizciler bunu oyların satın alınması olarak adlandırırlarken diğerleri de bu olaya daha derin bir açıdan devletin satın alınması olarak bakıyorlardı. Oylamanın sadece bir hafta sonra yapılacak olması nedeniyle referandum 324 için sürdürülen kampanya çalışmaları kritik bir aşamadaydı. Her tartışmalı yasada olduğu gibi eyaletin tamamında duygular kabarmış ve şimdiden şiddet boyutlarına varmıştı. Son birkaç hafta içerisinde turistlere ve adanın beyaz sakinlerine yapılan saldırılar birden artmıştı. Geceleri şehrin sokaklarını sinsice arşınlayan, çağdaş ninjaları anımsatan Japon gençlerden meydana gelen çeteler sırf görünüşleriyle bile korku salıyorlardı. Ya şiddet olaylarındaki artış? Hedeflerine ulaşmak için şiddete başvuranları elbette ben de hoş görmüyorum Bayan Su. Ancak onların işledikleri suçları anlayabiliyorum. Hawaii'nin yalnızca bizlerin anlayabileceği özel gereksinimleri ve nedenleri var. Ayrıca bizlerin kendi yaşamlarımız üzerinde daha fazla kontrolümüzün olabilmesi en önemli nokta. Jill Başkan Yardımcısının bir gece önce yapmış olduğu konuşmayı kastederek, "Bazı kişiler bunu bölünme olarak görüyorlar," dedi. Bazıları öyle görebilirler. Ohnişi gülümsediyse de kara gözleri ruhsuzluklarını sürdürdüler. Görüşme sona ermiştir Bayan Zu. Gitmeniz gerekiyor. Jill aniden kovulmasına şaşırmış olsa da itiraz etmeyecek kadar akıllıydı. Kalemiyle not defterini çantasına atıp ayağa kalktı. Resmi bir tavırla "Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim," dedi. Ohnişi dalgın bir şekilde, "Merak ediyorum da Bayan Zu," dedi, "ırksal mirasınızın hangi yanı sizi rahatsız ediyor? Çinli yanınız mı, yoksa Çinlinin etkilemesine kolayca izin veren Japon yanınız mı?" Jill sonradan sözlerin ağzından bu denli kolayca çıkmasına şaşırmıştı. "İşimde karşılaştığım kaçıklara katlanacak sabrı veren Çinli yanım." Evden ayrılmasıyla ilgili aklında kalan tek anı uzun adımlarla ön kapıya yürürken ökçelerinin mermer zeminde yankılanan sesi olmuştu. Asansörün kapıları cilin arkasından kapanınca Ohnişi asistanına fiziksel cazibesinin dışında onun hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. Sundurmanın gölgelerinden hücrelerin dolaylı olarak bölünmeleri gibi karanlık bir şekilde ayrıldı. Sessiz adımlarla terası geçip vahşi bir kedinin rahatlığıyla kısa süre önce boşalan koltuğa yerleşti. "Gölge tehlikeli olduğunu düşünüyorum," dedi. "Sen endişeli birisin Kenji. O rüzgardaki bir sesten başka bir şey değil. O da diğer muhabirlerin yazdıklarını, sulu cinayet haberleriyle beyzbol skorlarının arasında kaybolup gidecek yarı gerçeklerle, abartılarla dolu sert eleştirilerini yazacak.
Yine de
hiçbir şey. İnsanlar, yani bu eyaletin gerçek insanları, önemli olanlar, onun söylediklerine itibar etmeyeceklerdir. Belediye başkanı ve ben onlara öylesine bir coşku aşıladık ki onun önemsiz haberi en ufak bir fark daha yaratmayacaktır.
Siz ve David Takamura kontrol edemeyeceğiniz bir durum yaratıyor olabilirsiniz ve hiç kimsenin bizim gerçek amacımızla ilgilenmediğinden de eminim.
Oh Nishi, Ivan Kerikov'un dal kavuğu gibi konuşuyorsun diye bir suçlamada bulundu. Kenji'nin siyah gözleri kısıldı.
Ben öyle demek istemedim ve bizim Kerikov'a karşı Jilzu gibi muhabirlerle konuşarak ve gençlik çetelerini finanse ederek tehlikeye atabileceğiniz bir sorumluluğumuz var.
Sen çocukluğundan beri benim hizmetimdesin Kenji. Sen sadece tek bir efendiye bağlı olmanın kolaylığını biliyorsun. Öte yandan ben pek çok efendi tanıdım. İnancım her şeyden önce geldi ve şimdi de şu Kerikov denilen domuz çıktı. Ben ikisine de nasıl hizmet edeceğimi biliyorum. Kerikov değerli imtiyazına sahip olacak ama sadece benim belirleyeceğim fiyatla.
Bu isyan çok hızlı ilerliyor. Sizin onun olan pazarlığınızın bir parçası da değil.
Ama benim planımın bir parçası Kenji. Senin bilmen ve inanman gereken tek şey bu.
Oh Nishi'nin tartışmaya son veren kesin ses tonu asistanını izaha getirmişti.
Senin sadakatini merak ediyorum Kenji. Artık benim Hachiko'm gibi davranmıyorsun.
Oh Nishi, 1920'li yıllarda her öğleden sonra tren istasyonunda sahibinin işten dönmesini bekleyen, çok sevilen bir Japon köpeğinden söz ediyordu. Günün birinde efendisi Tokyo Üniversitesi'ndeki masasının başında öldüğü için dönmemişti. Sadık köpek 10 yıl boyunca her gün aynı platforma giderek asla dönmeyecek olan sahibini beklemişti. Hachiko adı günümüzde Japonya'da hala sadakatli eş anlamlıdır.
Oh Nishi iki gün önce bana haber vermeden bütün gece ortadan kayboldun diye sözlerine devam etti.
Ve şimdi benim emirlerimi sorguluyorsun. Jilzu'yu unutup diğer görevlerine konsantre ol. Bu gece bombalamalara başlayacağız.
Ciddi bir şey olmayacak. Sadece referanduma karşı çıkanlara yöneltilen bir güç gösterisi.
Kenji vücudu civadan yapılmış gibi akarcasına koltuktan kalktı ama yine de bir savaş sanatları uzmanının olabileceği kadar gergindi.
Bizzat ilgileneceğim.
Tabii ayakları karolara belli belirsiz temas ederek terasta süzülürcesine ilerledi. Oh Nishi'nin görüş alanından çıkar çıkmaz az da olsa itaatkar olan ifadesi buharlaştı ve yakışıklı yüzü daha da sert bir hal aldı.
''Seni gerizekalı, yaşlı, aptal!'' diye omurdandı. ''Senin kiminle veya neyle uğraştığına dair en ufak bir fikrin yok.''
Kenji Jilzu'nun Takahiro Ohnishi ile yaptığı röportajı kesinlikle kaydetmemiş olduğundan emin olmak için özel ofisine döndü. Jill kesin bir düş kırıklığıyla parmaklarını kalın telli saçlarının arasında dolaştırdı. Dolgun dudaklarını büzerek baştan çıkarıcı bir öpücük şekli verdi, ardından da yüksek sesle pufladı. Uzun bacakları neredeyse monitörler dizisine kadar uzanmıştı. Ayakları stüdyonun montaj odasındaki konsolun üzerindeydi. Külotunun teknisyeninin bir hafta böbürleneceği bir manzarayı gözler önüne sereceği gerçeğine aldırış etmeden bacaklarını indirdi.
Karamsarlıkla işe yaramıyor Ken diye mırıldandı.
Dağınık sakallı teknisyen bana bir şans ver Jill, tamam mı? 6 saattir bunun üzerinde çalışıyoruz. Sanki bunun için Pulitzer alacaksın diyerek kendisini savundu.
Evet ve belki de benim şebeke için biletim olacak. Bir düşünsene Ken, ben ayrılırsam gece gündüz olur olmaz saatlerde başının etini yiyen olmayacak.
Ken, sen o külotları giymeye devam et de bana istediğin kadar kızıp homurdan diye onunla dalga geçti.
Dikkatli ol. Cinsel taciz konularında iyi olan bir avukat tanıyorum.
Jill saatlerdir ilk kez gülümsemişti.
Pekala, bir kez daha ayrıntılar üzerinde duralım.
Montaj odasındaki bugün Takahiro Ohnishi ile ilgili 3 aylık çalışmanın zirvesiydi.
Jill bu münzevi milyarderin Hawaii'ye taşınması ve referandum 324'ün ilk kez önerilmesinden kısa bir süre sonra haberin peşine düşmüştü.
32 yaşındaydı ve tesadüflere inanmayacak kadar kuşkucu biri olduğu için Takahiro Ohnishi ile Honolulu'nun tartışmalı belediye başkanı David Takamura ve başkanın kendisinden de daha fazla polemik yaratan faaliyetleri arasında bir bağlantı aramaya başlamıştı.
Çalıştığı televizyon kanalında finansal ve program kayıtlarından Takamura'nın bu kampanyaya ayırdığı açıklanan bütçenin çok üstüne çıkan rakamlar karşılığında reklam yeri satın aldığını keşfetmişti.
Yalnızca Jill'in kanalında neredeyse 100 bin doları aşan bir tutarsızlık söz konusuydu ve Jill onun diğer kanallarda da aynı şekilde yoğun bir kampanya yürüttüğünü biliyordu.
Bu gizli kaynak nereden gelmişti?
Jill'in elinde Ohnishi'nin Takamura'nın kampanyasının büyük bir bölümünü özel olarak finanse ettiğine dair somut bir kanıt olmasa da böyle olduğundan kesinlikle emindi.
Ohnishi milyarlarıyla kendisine bir şehir satın almıştı.
Bir zamanlar bir gazetecilik profesörü Jill'e sadece mahkeme salonlarındaki savcıların kanıtlara ihtiyaçları olduğunu söylemişti.
Bir muhabir hiçbir şeyi kanıtlamak zorunda değildi. Tek yapması gereken kişinin ilişiği olduğunu göstermek ve o kişinin kendisini suçlu durumuna düşürecek savunmayı yapmasını beklemekti.
Birkaç yıl sonra da yaşlanan bir editör, emekliliği şerefine verilen içkili partide kesinlikle haber diye bir şey olmadığını, haberin yaratıldığını söylemişti.
Jill'in Ohnishi ile ilgili haberi neredeyse tamamlanmıştı. Aslında bu sabah yapılan mülakat gerçekten lüzumsuzdu.
Jill yalnızca adamla tanışmak ve amacının ne olduğunu daha yakından hissedebilmek istemişti.
O ve Ken haberin ilk yarım saatinin akışını sessizlik içinde izlemişlerdi.
Ohnishi, David Takamura ve o anda beyaz turistlere musallat olan zorba sokak çetelerinin görüntülerinin üzerine kentin belediye binasının önünde yorum yapan Jill'in yakın plan görüntüleri serpiştirilmişti.
Görüntüler yine çete mensuplarının üzerlerine, özellikle de 4 Asyalı gencin yaşlı bir beyaz kadını dövmelerine odaklandığında Jill deve boynu gibi kıvrık mikrofonunu eline alıp görüntülerin üzerine yazdığı metinden değil de yüreğinden gelen sözcükleri seslendirmeye başladı.
Hawaii Aloha eyaletidir. Aloha kelimesi yerli dilinde hem sevgi hem de güle güle anlamına gelir. Ve bugünlerde aynı anda her iki anlamı da taşıyor. Sevgiye güle güle. Kaptan Cook'un 200 yıl önce buraya ilk kez gelişinden beri cennet adalarımızın temsil ettiği her şeye ve ondan 1500 yıl önce ilk sakinlerinin gelişlerinden bu yana adalarda egemen olan geleneklere güle güle.
Bir zamanlar birbirimizle kaynaşarak ve karışarak tamamen Asyalı, tamamen Kafkasyalı, tamamen Polinezyalı olmayan tek bir ulus olduğumuz yerde bugün komşularımızla ve dostlarımızla aramız açıldı. Artık gözleri biraz yuvarlak, teninin rengi biraz açık olan herhangi biri sokakta bir hedef haline gelebiliyor. Irklar arası nefret burada kanser gibi, nedeni de tedavisi kadar zor, korkunç bir hastalık gibi yayılıyor. Irksal saflığa ilişkin görüşlerinin reklamı iyi yapılan Takahiro Ohnishi gibi adamlar tarafından beslenen ve gençlik çetelerinin şiddet içeren söylemlerle öncülük ettikleri bu nefret yüzünden eyalet iki zorlu kampa ayrılmış durumda.
Referandum 324'ü isteyenler ve daha önce zorba yönetimlerden korkan çok kişi gibi korkanlar.
Dün gece başkan yardımcısı referandum 324'ü bölücü hareketin başlangıcı olarak nitelendirdi. Haklı da olabilir.
Amerika benzer bir krizle son kez karşılaştığında kendi yaşam tarzlarına inanan, yaşamlarını diğer ırklara mensup insanların kendilerinden daha aşağı düzeyde olduğu inancı üzerine inşa eden Güney eyaletleri birlikten ayrılmışlardı.
Bugün Hawaii halkının bir bölümü damarlarında biraz daha çok Japon kanı dolaştığına olan inançları nedeniyle herkesin yaşamlarını yönetebilecekleri yetkiye sahip olduklarını düşünüyorlar. Samuray yöntemlerinin üstün olduğunu dile getirerek ifade özgürlüğünü ve herkesin eşit yaratıldığı inancını engelleyen bir sistem altında yaşamayı bir kez daha kabul etmemiz halinde sokakları sakinleştirebileceklerini söylüyorlar. Bu muhabirin görüşüne göre bu kulağa korkunç bir zorbalık gibi geliyor. Ronin, dipnot, feodal Japonya'da efendisi olmayan gezgin samuray, Ronin kurban edeceği beyaz yüzleri aramak için sokaklarda koşuştururken, imparatorları cam ve çelik evinde nefret ve bağnazlık duvarlarının arkasında güvenle oturuyor. Onun gelişinden beri buraya bir karanlık çöktü, hiç kimsenin kaldıramayacağı ya da kaldırmak istemediği bir kara perde indi. Bugün plajların yanı sıra oteller, Diamond Head yakınlarındaki mülkler ve turistik yolcu gemileri boş. İnsanlar Hawaii'ye gelmekten korkuyorlar. Dün konuştuğum bir otel müdürü bana turistlerin gelecek yılki rezervasyonlarını şimdiden iptal etmeye başladıklarını söyledi. Artık sokaklarımızı kontrol etmeye başlayanların hareketleri yüzünden kendi kendine başlayan baş aşağı bir sarmal yaratılmış durumda. Daha çok sayıda turist korkarsa daha fazla insan işlerini kaybedecek ve çete üyelerince sunulan güvenlik ve kardeşliği arar olacaklar. Böylelikle de çeteler teröristleme kabiliyetlerini arttıracaklar. Başkan daha bu sabah federal hükümetin adalardaki menfaatlerini korumak amacıyla Pearl Harbor'da görev yapan birlikleri teyakkuza geçirdi. Bizlerin çıkarlarını kim koruyacak? Belediye Başkanı Takamura'nın polis güçleri gangsterleri kontrol etmek üzere harekete geçmiyor. Vali, ulusal muhafızları müdahale etmeye ve artık başa çıkamadığı bu durumu kontrol altına almaya davet edecek mi? Bir Japon birliğinin adaya ilk kez ayak bastığı 1941 yılından bu yana bu adalardan herhangi birinin yaşamış olduğu kriz kadar dehşetle karşı karşıyayız. Jill Monitor'da David Takamura'nın 4 hafta önce sonbaharda yapılacak valilik seçimlerinde aday olmak istediğine dair açıklaması göründüğünde mikrofonu öfkeyle bir kenara itti. Bir süre konuşamayacak kadar afallamış olan Ken sesini toparlayabildiğinde "Tanrım Jill, bunu yayınlayamazsın" diye kekeledi. Jill acı bir sesle "Tabii ki yayınlayamam. Bu gerçek ve şu anda gerçekleri yayınlama iznimiz yok" dedi. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 40.